Ayrım 11, sayfa 62, alıştırma. Bazı şeyleri siz de saymaya başlayın ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koyun. Bir bekleme salonundaki veya bir tramvaydaki insanları gözlemleyin. İstatistiki analiziniz, kişilerin verdiği ilk izlenimle örtüşüyor mu? Sayılar üzerinden yeni bir şeyler tecrübe ettiniz mi? Sonuçların ne anlama geleceğine dair spekülasyonlar yapınız. Bir kliniğin bekleme salonunu gözlemlediğinizde hangi insan kategorisinin özellikle trafik kazasından ötürü orada bulunduğu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tramvay, metro, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanan genellikle hangi toplumsal gruba aittirler? Şehirdeki toplumsal bölümlenme üzerine çıkarsamalar yapabilir misiniz? Toplumsal araştırma, ilk olarak 20. yüzyılın başlarında sosyoloji ile bağlantılı hale gelmiştir. Almanya'da bu süreci her şeyden önce sosyoloji sınıflandırmasıyla Ferdinand Tönnies başlatmıştır. Onun tasnifi şu şekildedir. A. Nazari sosyoloji. Bu sınıfta sosyolojik kavramların ortaya çıkışı ve analizi yer alır. Tönnies'in çalışmalarının merkezinde ise onun ünlü cemaat, topluluk ve cemiyet, toplum ayrımı vardır. Cemaat, geleneksel burjuva ailelerinde olduğu gibi harmonik bir birlikte yaşamayı niteler. Cemiyet ise daha ziyade aynı düşünceler etrafında toplanan bir dernek gibi belli bir oranda oryantasyon eksikliği ile nitelenir. Geleneksel toplumlar daha ziyade cemaat tipine uygunken modern endüstri toplumları cemiyet tipine uygundur. Çoktan unutulan bu ayrım günümüz postmodernist toplum analizlerinde toplumsallaşan dünyada bölgesel kimliklerin gelişimini işaretleyen, cemaatsel özellikler gösteren, aşiretler bağlamında görüldüğü üzere açık bir biçimde yeniden hatırlanıyor. B. Uygulamalı sosyoloji. Kuram, sosyolojinin bu alanındaki şehir, endüstri toplumu, aile gibi farklı toplumsal alanlara uygulanır. Pek çok farklı spesifik sosyoloji bu kavram altında tasnif edilir. C. Ampirik toplumsal araştırma. Nihayetinde Tönnies'e göre sosyoloji veri toplama ile ilgilenmelidir. Sadece kuramsal çalışma yeterli değildir. Bilimin ayrıca ampirik araştırma yönü vardır. Bu nedenle ampirik toplumsal araştırma bilim içerisinde kabul edilen bir değere sahiptir. XX yüzyılda ampirik araştırma merkezli çalışmalar gelişmeye devam etmiştir. Bu çalışmalar, Florian Zinanitski'nin Amerika'daki Polonyalı göçmenler üzerine yapmış olduğu çalışmayla da zirveye ulaşmıştır. Sonradan eklenen iki ciltle birlikte 7 cilde ulaşan bu çalışmada, Amerika'da yaşayan Polonyalı göçmenlerin toplumsal konumlarının ve toplumsal davranışlarının nasıl geliştiği gösterilmiştir. Böylelikle sosyolojik araştırmalar artık sosyografi adı verilen yeni bir doğrultuda ilerlemeye başlamıştır. Bu tür çalışmalarda büyük kuramlara fazlaca yer verilmezken belli bir konu hakkında mümkün olduğunca detaylı ve çeşitli veriler toplanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda en iyi örnek Paul Lazarfield, Hans Zeisel ve Maria Jahoda'nın birlikte yapmış oldukları Marienthal'deki işsizler hakkındaki sosyografidir. Bu çalışma günümüze kadar ampirik araştırmalara zengin kaynakların yaratıcı bir biçimde eklenmesi ve yöntem çeşitliliği noktasında bir örnek, bir inceleme olma özelliğini korumuştur. Söz konusu çalışmada ilk etapta röportajlar, geçmiş zamanı anlatan günlükler, yürüme hızının ölçülmesi, kütüphanede kitap ödünç verme, derneklere üyelik, evlerin gözlemlenmesi, kıyafet toplama ve bunun gibi pek çok veri toplanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler, özellikle zamanın yapısının çöküşü, parantez, daha yoğun olarak erkeklerde ve artan kayıtsızlık gibi sonuçlar, günümüz işsizlik çalışmalarında da kullanılabilecek özellikler gösterir. Bu tarz sosyografik araştırmaların sayısı çok fazla değildir. Anket araştırmalarına dayalı bir toplumsal incelemenin yapısı, modern ve karmaşık bir toplum için ziyadesiyle çapraşık, hızlı bilimsel üretim içinse fazlasıyla maliyetlidir. Sosyal bilimler içerisinde pek az araştırma ekibi aylar boyunca bir köyü sürekli ziyaret etmeye ve bu köydeki çok çeşitli ve masraflı aktiviteleri düzenlemeye vakit ayırır. Günümüzde bu tarz geniş kapsamlı araştırmalar niceliksel, ampirik araştırmalar içerisinde yer alır. Yeni bir araştırma olarak anket araştırmalarının daha da geliştirildiğine ilişkin göstergeler mevcuttur. 70'lerde başlayan bu eğilim, 21. yüzyılın başları ile birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu akımın temel sorusu, tıpkı ekonomi bilimlerinin alışveriş sepeti kuramında olduğu gibi, az sayıda göstergeyle toplumsal gelişimin tam bir açıklamasının yapılıp yapılmayacağıdır. Toplumsal göstergeler üzerine yoğunlaşan bu tarz çalışmalar 80'li yıllarda ilk önce Almanya'da ortaya çıkmıştır. Bu araştırmalara müteakiben toplumsal gelişimin az sayıda göstergeyle açıklandığı toplumsal istatistik gelişmiştir ve çok çeşitli gösterge araştırmaları ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi Avrupa'nın pek çok ülkesinde yürütülen ve toplumsal durumu açıklayan Avrupa modülüdür. Bu tarz araştırmaların yanı sıra bölgelere özel, refah toplumlarının durumunu betimleyen çok sayıda araştırma yapılmıştır. Almanya'daki refah devleti araştırması, parantez, Zapt ve diğerleri 1996 ve çok sayıdaki İskandinav kökenli araştırma bu türden çalışmalara örnek verilebilir. Bu araştırma akımında eksik olan tüm Avrupa ülkelerinin dikkate alarak ortaya konması gereken göstergelerin olmayışıydı. Araştırmalar genellikle bölgesel ve lokaldir. Yine de bu, temelde bilimin özüyle değil, bilimin organizasyonu ile ilgili bir problemdir. Refah, aile, iş dünyası, şehirleşme, yeni ekonominin gelişimi gibi çeşitli alanlarda sürdürülen gösterge araştırmaları, modern toplumsal araştırmanın en önemli görevlerinden biri olarak değerlendirilmelidir. Sonraki bölümlerde sosyolojinin bir bilim olarak geliştiği 20. yüzyıl üzerine yoğunlaşılacaktır. 20. yüzyıl tarihinin herkes tarafından bilindiği kabul edilerek, sosyolojinin geliştiği bu yüzyılın politik ve tarihsel koşulları sadece ana hatları ile ele alınacaktır. Her iki dünya savaşı ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı, Almanya ve Viyana başta olmak üzere tüm Avrupa'da, yüzyılın başında belirtileri ortaya çıkan pek çok gelişmeyi somut bir hale getirmiştir. Yüzyılın sonunun ruhu, felsefede, bilimde, edebiyatta birçok yenilikler ortaya çıkarmıştır. Günümüzde üzerinde tartışmalar devam etse de, felsefede Viyana okulu, sosyolojide tarihsel sosyolojinin ilk adımları, parantez, örneğin Mannheim, Avrupa'da sosyal bilimlerin gelişiminin başlangıç noktaları sayılabilir. Dönemin siyasal ve ekonomik durumu, nasyonel sosyalizmin ortaya çıkışı ve İkinci Dünya Savaşı bu gelişmeleri kesintiye uğratmıştır. Kitabın ana kısımları olarak ele alınan sosyolojik kuramlar, yüzyılın dönümünde gelişmeye başlamış ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın etkisiyle serpilmeye devam etmiştir. 20'li ve 30'lu yıllarda sembolik etkileşimci Chicago Okulu kurulmuş ve bu okul 70'li yıllarda Alman sosyolojisini gündemine almıştır. Kitabın bir sonraki kısmında ele alınacak olan materyalist toplum kuramı ve Karl Marx vesilesiyle yeniden 19. yüzyıla dönülecektir. Karl Marx, eleştirel toplum kuramının gelişimiyle yakından ilişkilidir. Tıpkı sonraki bölümlerde ele alınacak yapısal işlevselcilik ile Durkheim arasındaki yakın ilişki gibi. 3. Materyalist toplum, kuramı ve eleştirisi. Marksizm'den düşünümsel modernleşme kuramına. Karl Marx ve materyalizm. Karl Marx, parantez 1818-1883. Friedrich Engels, parantez 1820-1895 ile birlikte tarihsel materyalizmin kurucusu olarak kabul edilir. Marx ve Engels'in ortaya koyduğu ve daha sonra Lenin ve Mao'nun da dahil oldukları materyalist kuramın toplumların pratik olarak inşasına yönelik olduğu söylenebilir. Materyalist kuram bir zamanlar bir dünya imparatorluğunun, Sovyetler Birliği'nin altyapısını oluşturmuştu ve hala da bazı toplumları şekillendirmektedir. Parantez Çin. Fakat Marx henüz hayattayken kuramının uygulanmasına mesafe koymuş, bilinçli bir şekilde Marksist olmadığını söylemişti. Büyük bir ihtimalle Marx, öğretisinin totaliter rejimlerin meşrulaştırılması için kullanılmasına karşı çıkmak istemişti. Zira ona göre tarihin amacı özgür ve eşit bireylerden oluşan bir toplum inşa etmekti. Marx hem filozof, hem ekonomist ve hem de sosyolog olan ilk düşünürlerden biriydi. Ve tüm bu unsurları dikkate alan bir toplum kuramı ortaya koymuş, toplumların yaşam temellerini nasıl ürettiklerini, doğa ile ilişkilerini nasıl düzenlediklerini ve bu ilişkiler sonucunda hangi toplumsal ilişki biçimlerinin ortaya çıktığını analiz etmişti. Marksist düşünce, sosyolojinin gelişiminde çok etkili olmuştur ve hala da Marx, günümüzde farklı sosyoloji anlayışları için önemli bir kaynak olmaya devam etmektedir. Parantez, Anthony Giddens ve Pierre Bourdieu örneğinde olduğu gibi. Her düşünce sistemi gibi Marksizm'de ortaya çıkış koşullarının arka planı göz önüne alınarak anlaşılabilir. Marksist düşünce, Almanya'da restorasyon ve 1848 devrimi esnasında her türlü toplum eleştirisinin acımasızca yapıldığı bir dönemde temayüz etti. Bu dönem bir yanda teknik ve endüstriyel üretimde büyük gelişmelerin sağlandığı, endüstriyel kapitalizmin, parantez fabrika sisteminin yeşerdiği dönemdi. Fakat diğer taraftan devrin bir başka göze çarpan yanı, sanayi proletaryasının büyük bir sefaletin içine düşmesi ve aşırı bir biçimde sömürülmesiydi. Manchester kapitalizminin karını azamileştirme arzusu, son derece kötü çalışma şartları ve sınırsız sömürü anlayışı ile bilinir olmuştu. Parantez, uzun çalışma saatleri, işçilerin hiçbir hakka sahip olmaması, düşük ücretler vesaire. Liberal burjuva kuramları, burjuva toplumunun inşası ile kişilerin özgürleştiğini, bireysel ekonomik faaliyet imkanlarının ve başarının eşit toplum fikrinin temelini oluşturduğunu ileri sürerken, Marx, dönemin toplumsal ve ekonomik ilişkilerinin bu görüşü teyit etmediğinin farkındaydı. O, toplumun büyük bölümünün gayri insani yaşam ve çalışma koşullarına sahip olduğu bir toplumun nasıl özgür ve eşit addedilebileceği sorusunu ortaya atmaktaydı. Marx, döneminin üç kuramsal akımından ziyadesiyle etkilenmiştir. Bunlardan ilki, eşit toplum fikrini ve liberalizm eleştirisini tevarüz ettiği erken dönemin Fransız sosyalizmiydi. Parantez, Saint-Simon, Freire-Proton. İkincisi, diyalektik felsefenin ilkelerini öğrendiği, fakat materyalist bir tarzda yorumladığı Alman idealizmi, özellikle de Hegel idi. Parantez, Marx kendi ifadesiyle Hegel'i baş aşağı durumdan kurtarmış ve ayakları üzerine oturtmuştu. Sonuncusu ise emeğin diğer yaratan rolünü merkezde tutan Adam Smith, Ricardo gibi politik iktisatçılardı. Materyalist dünya görüşü. Materyalizm tinin parantez bilincin maddeden bağımsız olarak düşünülmeyeceğini ileri süren bir dünya görüşüdür. İdealist Hegel için gerçekçiliğin nihai özü tin iken Marx için maddedir. Marx varlığın bilinci belirlediğini iddia ederken bununla bilinç ile maddi olan arasında esas itibariyle karşılıklı bir ilişki olduğunu, fakat sonuç olarak toplumda maddi üretim biçiminin yaşamı organize ettiği bir formu kasteder. Marx, bir toplumun sosyoekonomik şartlarının düşünceleri, kültürü, dünya görüşlerini ve yaşam biçimlerini, parantez, belli toplumsal sınıfları ve tabakaları, belirlediğini savunur ve ekonomik süreci temel belirleyici olarak gösterir. Zira ona göre insanlar, toplumsal üretimdeki yerlerine bağlı olarak bir dünya görüşü geliştirirler. Böylece eşitlik, başarı, hak vesaire gibi kavramlara, üretim araçlarının sahibi olan yönetici sınıfın bir üyesi, baskı gören sınıfın üyelerinden daha farklı bir mana verir. Parantez, yaşamak için emeğini satmak mecburiyetinde kalan işçiler. Alıştırma. Materyalizmi günümüz toplumuna uyarlamaya çalışınız. Örneğin, başarı kavramı farklı sınıflar tarafından nasıl algılanmaktadır ve bu algının ekonomik sistem ile ilişkisi nedir? Parantez, mesleki sistem. Marx'ın maddi yaşam ve üretim şartları kavramlarından ne anladığını, en iyi ekonomi politiğin eleştirisine katkıda dile getirdiği bir ifadeyle göstermek mümkündür. Parantez, Marx çalışmalarının özünü bu alıntıda ifade ediyor. Toplumsal üretim sürecinde insanlar kendi arzularından bağımsız belirli, zaruri, maddi üretim güçleriyle doğru orantılı bir gelişme derecesine sahip ilişkiler sistemine dahil olurlar. Üretim ilişkilerinin tümü, hukuki ve siyasi bir üst yapı ile çevrelenmiş, belirli toplumsal bilinç formlarının tekabül ettiği gerçekçiliği, yani toplumun ekonomik yapısını oluşturur. Maddi yaşamın üretim biçimi toplumsal, siyasi ve manevi yaşam sürecini belirler. İnsanın varlığını belirleyen şey bilinçleri değildir. Tam tersine, onların bilincini belirleyen şey toplumsal varlıklardır. Parantez, Marx, Engels, Werk. Marx'ın bu eserinde iki kavram sıkça kullanılmıştır. Toplumun ekonomik temeli, üretim güçleri ve üretim ilişkileri tarafından belirlenir. Marx'a göre bu ikisi arasında dinamik ilişki tarihin akışını da belirler. Üretim güçleri bir toplumun üretimde kullandığı tüm araçlardır. Bununla hem nesnel araçlar, parantez, doğal çevre şartları, teknik ve bilim, hem de insani araçlar, parantez, iş gücü potansiyeli, üretim bilgisi, işçilerin sağlık durumları vesaire kastedilmektedir. Üretim ilişkileri ise toplumsal üretim sürecinin toplumsal örgütlenme biçimi ve toplumsal mübadele ilişkileridir. Yani bununla kooperasyonlar, iş bölümü, üretim araçlarının ve tüketim ürünlerinin paylaşımı kastedilmektedir. Üretim güçleri tarihsel sürecin gelişiminde önemli bir rol oynarlar. Bilimsel, teknolojik gelişmelerin hızı, Marx'ın geleneksel üretim ilişkilerinin yeni üretim güçleriyle uyumlu olamadığını ve bunun sonucunda da yeni bir toplumsal yapı ortaya çıktığını düşünmeye sevk etmiştir. Marx, üretim güçleri ve üretim ilişkileri arasındaki bu ilişkiyi feodalizmden kapitalizme geçiş bağlamında analiz etmiş ve kapitalizmin kaçınılmaz olarak sosyalizme evrilmesinde üretim güçlerinin sebep olacağı bir durum olarak değerlendirmiştir. Marx burada teknik merkezli bir ilerleme modelini temsil etmektedir. Fakat ilerleme teknikle aynı çizgide değerlendirilmemekte, daha çok sistem içindeki çelişkiler ve sınıf savaşımının sonucunda beliren üretim ilişkileri bağlamında ele alınmaktadır. Diğer kavram çifti ise, Marx'ın materyalist düşüncesinin iyice tecessüm ettiği altyapı ve üst yapı kavramlarıdır. Altyapı bir toplumun tüm ekonomik yapısını kapsar ve söz konusu altyapı, üst yapının niteliğini tayin eder. Üst yapı, toplumdaki mevcut ekonomik yapıyı koruyan, toplumsal üretimin dağılımını meşrulaştıran hukuki, kültürel ve siyasi kurumları kapsar. Siyaset, kültür, hukuk, bilim gibi üst yapılar Marx tarafından belli bir ekonomik yapıyı ayakta tutmaya yarayan hizmet işlevleri bakımından da değerlendirilir. Marx'a göre hakim düşünceler hakim olanların düşünceleridir. Yani kültür yönetenlerin hizmetindedir. Mevcut düzen bu sayede meşrulaştırılır. Toplumsal eşitsizlik farklı argümanlarla haklılaştırılır.